Hayırlı akşamlar kıymetli dinleyenlerimiz. Erkam Radyo'dan hepinizi selamların en güzeliyle selamlıyorum. Ekonomiden Hayata programında Profesör Doktor Gütfettin Çelik hocamla birlikte ekonomiye dair gündemi ele almaya devam ediyoruz. Evet hocam, dilerseniz bu hafta bu Suriye gelişmeleri neticesinde işte AB'li serbest dolaşım konusu vardı. O konuyla başlayabiliriz. Şimdi Suriye'yle görüşmeler başlayınca Suriye'deki iç savaşı sonlandırma görüşmeleri. Tabii Türkiye'nin Türk vatandaşlarının AB ülkelerindeki serbest dolaşım da gündeme geldi. Ama tabii bununla ilgili bir takım şartlar var. Hatta 70'ten fazla kriter olduğu öne sürüldüğü de ifade ediliyor serbest dolaşımın gerçekleşmesi için. Temmuz ayında başlaması öngörülüyor ama AB tabii bu noktada ne diyecek, ne yapılacak? Arkasından tabii yatırımlar söz konusu, yani Türkiye'ye de yapılması gereken, daha doğrusu Türkiye'nin beklentisi olan yabancı yatırımlar da var. Bu konuda ne diyebiliriz? Nasıl ele alabiliriz konuyu?
Tabii bütün ne kadar insani olursa olsun diyelim, hani dünyada var olan, evet, bütün mevzular bir şekilde eninde sonunda ekonomik alanla ilintili hale geliveriyor. Evet. İşte Suriye mevzuu da o insani ya da insancıl yönüyle gündeme düşmüştü. Avrupa ile olan müzakere çerçevesinde ister istemez Türkiye'nin Avrupa ile işte şu kadar yıldır devam eden, evet, hikayesiyle de bağlanı verdi konu.
Evet, yani hiç beklemediğimiz bir şekilde.
Evet, yani bu hiç planlanan bir şey değildi, evet, ama bir şekilde müzakerelerin yeni bir aşamaya varabilmesi için de ister istemez bağlantılı bir konu olduğu için, çünkü emek hareketleri var, sermaye hareketlerinin bir sebebi olacak bunlar. Bu bağlamda Türkiye'de ister istemez konuyu AB ile olan ilişkiler bağlamında ele almayı tercih etti doğal olarak.
Evet.
Bu çerçevede de AB ile olan müzakere devreye girdiğinde de açılan fasıllar, açılmayan fasıllar, evet, bu noktada işte emek gücünün ya da insan unsurunun diyelim, müteşebbis, yatırım yapacak insan unsurunun Avrupa Birliği kapsamında dolaşımı da bir gündem maddesi haline geliverdi. Siz ifade ettiniz, öyle bir niyet var 2016 yılında.
Evet,
serbest dolaşım konusu var. Tabii Avrupa her zaman olduğu gibi bunu bazı şartlara bağladı. Bunun bir yönüyle aslında Türkiye için de faydası var. Bu çerçevede Avrupa Birliği ülkelerinin de bazı yükümlülükleri yerine getirmesi gerekecek. Karşılıklı müzakere bir sebep ortaya çıkardı, öyle diyelim. Elbette mevzu yine vize ya da serbest dolaşımla sınırlı da değil. Zira serbest dolaşım dediğimizde normalde herkesin zannettiği gibi isteyenin çok rahatlıkla gidip gelebileceği bir serbestiyet de olmayacak. İşte örneğin belli bir zaman aralığında belli bir süre ancak kalmayı içeriyor serbest dolaşım. Ve bu herkes için de geçerli değil yine. Yani ekonomik anlamda o bakımdan katkı oluşturabilecek olan kesimlerin bu süreçten daha fazla yararlanmasını hedefliyoruz biz. Yani istiyor, evet, ki Türkiye kendi ekonomik büyümesi ya da diyelim ki ekonomik gelişimi, evet, ya da kalkınma sürecinde bu Suriye konusu kendisine getirmiş olduğu yükü bir artıya dönüştürme.
Artıya dönüştürme, hafifletecek yani, en azından.
Evet, en az hafifletecek bir artıya dönüştürmede bir araç olarak kullanmak istiyor. Bu da son derece doğru bir şey. Malumunuz tam tersinden bakacak olursak Avrupa şimdiye kadar hep küçücük bahanelerle Türkiye ile olan ilişkileri hep daha ileriye gitmede öteleyen ya da öteleme, evet, politikaları uygulamıştı zaten. İşte bu çerçevede örneğin Norveç Büyükelçisi'nin yaptığı açıklama vardı.
Evet hocam.
Sizin de dikkatinizi çekmiştir.
Evet.
İşte Türkiye'de yabancı yatırımların hızlanmasının enerji ve finans gibi alanlarda uygulanacak yeni politikalara ve bir takım güvencelere bağlı olduğunu beyan etmişti.
Evet.
Yani sonuçta bazı serbestiyetler doğmuş olsa bile bunun reelde ekonomik neticeye varabilmesi, bir sonuca varabilmesi Türkiye'nin daha köklü, daha temelli adımlar atmasına bağlı olduğu da aşikar. Nitekim Türkiye dünyada kriz dönemlerinde bu parasal hareketlerin en yoğun olduğu ülkelerden birisiydi. Evet. Bir takım belirsizlikler ortamında dövizin nasıl alçalıp yükseldiğini görüyoruz Türkiye bağlamında. Paranın piyasaya giriş ve çıkış sürecinin kısalığını da görüyoruz Türkiye'de.
Evet.
Bu nedenle açıklamaların doğrultusunda Türkiye'nin daha böyle temelli, kalıcı diyelim, yapısal o anlamda tedbirlere ihtiyaç hissettiği de ortadan.
Evet hocam, aslında o konuda da muhtemelen gündemimizi ikinci başlığımızı oluşturacak bir takım tedbirler alınması düşünülüyor, hayata geçirilmesi. Ama ondan önce bu Norveçli Büyükelçinin açıklamasını söylediniz siz. Ya burada benim dikkatimi çeken noktalardan biri şuydu Büyükelçinin açıklamasında. Yani Batı ülkelerinin özellikle bu son yaşanan terör olayından sonra Türkiye ile bir empati kurduklarını ifade ediyor. Yani demek ki öncesine göre bir empatilerinin arttığını biz buradan hissediyoruz. Belki önceden hiç kurmazken şu an Belçika'da meydana gelen olaylar empati kurmaya yöneltti ve sempatisinin de arttırdığını söylüyor Türkiye'ye karşı. Hatta Norveç'in yatırımlarının da devam edeceğini söylüyor. Yani bizim yatırımlarımız devam ediyor. Bizim yatırımları çekmek gibi bir düşüncemiz yok. Devamlılığı da devamda edecek diyor. Fakat beraberinde de hemen reformların hızlandırılmasına da bir vurgu var. Ve tabii reformların güvenceye alınmasına da bir vurgu var.
Yani Avrupa insanını tanıma konusunda çok sayıda imkanımız var. Evet. Biz tarihten beri Avrupa insanını tanıyoruz zaten de.
Evet.
Avrupalının kendisini tanımasında doğrudan doğruya kendisiyle ilintili diyelim ya da kendisine dönük, kendisini hedefleyen bazı olaylar yaşaması gerekiyor gözüküyor. Yani zira Avrupa'daki o merkez ve çevre yaklaşımı Avrupa'yı dış dünyaya karşı körleştiriyor. Dış dünyadaki gelişmelerin doğrudan doğruya kendisine ancak yansıdığı aşamalarda ona değer veriyor ya da onu dikkate alıyor. Ve bu da öyle oldu. Yani Belçika'daki olay bir fecaat o anlamda, bir felaket. Ama Avrupa'nın da galiba ben hangi durumdayım ya da dış dünya benim için ne ifade ediyor biraz daha ciddiye almasına sebep olacak gibi de gözüküyor.
Evet.
Yani bu da o bakanın ifadesi o anlamda Avrupa insanın ruhunu ya da zihniyeti yansıtması açısından ilginç bir açıklamaydı.
Evet hocam. Diğer nokta hocam, sizin de biraz önce hemen ifade etmiş oldunuz. Türkiye'de özellikle para piyasalarında daha uzun vadeli borçlanma imkanını tanıyacak yeni çalışmaların, eylemlerin yapılması, eylem planlarının hazırlanması gerekiyordu belki. Gerçi hükümetin eylem planında da vardı bu. Yeni bir para piyasası kuruluyor sizin demin ifade ettiğiniz şekilde. Ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'in açıklamaları bu yönde. Borsa İstanbul bünyesinde 6 ay içerisinde yeni teminatlı organize para piyasası oluşturulacağıyla ilgili bir açıklaması bulunuyor. Ben açıklamanın detaylarına inmeden önce hemen şunu sormak istiyorum. Nedir bu yeni para piyasası? Niye ihtiyaç olmuştur yine aynı şekilde böyle bir para piyasasına?
Yani Türkiye'nin çok ciddi problemlerinden bir tanesi hakikaten bu sermayeye sahip olup ya da olamayış, sermayeyi iç piyasaya çekebilme ya da çekememe mevzuydu.
Evet.
Bütün ekonomideki bütün dinamizm bu parasal hareketler üzerinden döndüğü için ister yerel işte kaydi olsun, ister reel olsun, bu parasal hareketler ekonomideki o canlılığın teminatı olduğundan Türkiye bundan çok çekti uzun zamandan beri. İşte Merkez Bankası ile hükümet arasındaki o çekişmenin arkasında da bu vardı. Yani bir taraftan Merkez Bankası'nın daha az risk üstlenme çabası, Türkiye adına daha az risk üstlenme çabası, diğer taraftan da hükümetin ekonomik politikalardaki öncelikler tercihi, bu iki mekanizmayı bir bakıma karşı karşıya da getirmişti Türkiye'de. Gördüğüm kadarıyla bu Hazine Müsteşarlığı, Merkez Bankası ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun bu işbirliğini gerektirecek olan, yani birlikte davranışını gerektirecek olan bu yeni açılım, yani yeni bir para piyasasının oluşturulması, Türkiye'deki bu Türk lirası ve faiz ilişkisini daha uzun vadede öngörülebilir bir hale getirmeyi hedefliyor.
Evet.
Türkiye'deki ciddi problem biraz da buydu. O anlamda çok iyi bir tedbir olacak gözüküyor. Yani Türk lirasına olan güvensizlik, insanların döviz tutmasına, dövizle olan mecburiyetse Türkiye ekonomisine olan güveni o anlamda sarsan bir durumdu. Yani insanların mübadele ya da rezerv araç olarak milli parayı tutmayışı ekonomi açısından her zaman için bir kırılganlığı üst seviyeye taşıyordu. TL ile faiz ilişkisinin nereden nereye gideceğine dair baştan öngörüsünün artırılması istikrarı sağlayacak önemli bir adım olacak gibi gözüküyor. Bu yönüyle hükümeti tebrik etmekte yarar var. Öyle evet. Öyle düşünüyorum.
Peki hocam, biz bu yapılan, yeni kurulacak olan yeni para piyasasının Türk lirasına olan güveni artıracağını söyleyebilir miyiz bu şekilde?
Elbette, elbette. Amaç o zaten. Evet. Bu bile kendi başına, çünkü ortada sadece tek başına Merkez Bankası da olmayacak.
Evet.
Merkez Bankası'nın önceliği işte enflasyon önceliğinde, büyümeye dönük tedbirlerde konuyu biraz arka plana bırakma ya da bıraktığına dair bir kanaat oluşturuyordu.
Evet.
Böylece üçlü bir mekanizma kurulacak burada. Hazine müsteşarlığı var değil mi? Merkez Bankası'nın yanında bir de evet. sermaye piyasası da var, SPK da var. Evet. Bu noktada Merkez Bankası'nın hükümetin de o anlamda daha direkt içinde olmuş olduğu bir mekanizmanın içine çekilmesi, açıklanan politikalar ya da açıklanan tedbirlerin hükümetin desteğiyle yerine getirileceğine dair bir kanaat oluşturacak. Bu çerçevede o politikalar ya da planlamaların daha etkinliği artacaktır diye düşünüyorum. Yani kısa vadede evet. bu çok ciddi bir katkı oluşturur.
Burada anlaşılan o zaman hocam, bu yeni para piyasasından amaç özellikle uzun vadeli borçlanma ihtiyacıyla ilgili araçların ihracına fayda sağlaması. Peki katkısı olacak mı? Yani uzun vadeli, beklenen katkıyı daha doğrusu diyelim sağlayacak mı? Mutlaka katkısı Hı-hı. olacaktır ama uzun vadeli borçlanma araçlarının ihracında bu yeni sermaye piyasası beklenen katkıyı sağlayabilecek mi? Yani buna
ya en azından daha açık, daha tartışılır.
Evet.
Yani kamuoyuna o anlamda daha fazla bilgi akışını sağlayacak olan bir mekanizma doğuyor. Bu da para piyasalarının daha sağlıklı oluşuna bir katkı oluşturacaktır.
Evet.
Bir de ilaveten daha fazla kurumun bu sermaye piyasalarında yer alıyor oluşu, daha fazla kurumsal yatırımcının yer alıyor oluşu, bunun bir neticesi olacak diye düşünüyorum.
Evet, yani daha fazla sayıda o zaman yatırımcının da girmesi bekleniyor.
Evet, evet. Esas piyasada. Belki sonuçlarının bir tanesinin bu olacak evet. gözüküyor yani.
Bu da piyasaya olan güveni de arttıracaktır muhtemelen. Hocam yani yeni Hı-hı. sermaye piyasasının
tabii, tabii.
uzun vadeli tabii. borçlanmaya da imkan tanımasa.
Şimdi bu zaten hükümetin hani 2016 yılı için eylem planı içinde ifade etmiş olduğu bir tedbirdi.
Evet,
İşte kurumsal yatırımcıların teşvik edileceğine dair bir açıklaması vardı. Bir hedefi vardı. Bu da bunu sağlayan ilaveten bir adım gibi gözüküyor. Bir de hepsinden öte belki Merkez Bankası'nın belki bir takım başka ek imkanları da doğacak buradan. Öyle evet. gözüküyor.
Evet hocam.
İşte likidite desteğinde Merkez Bankası'nın ve Takas Bank'ın karşılıklı teması piyasayı daha da açık takip edilebilir bir hale getirecek gözüküyor.
Evet, bizde yani şu ana kadar belki sorunların en önemlilerinden biri de bu sermaye piyasalarında gecelik yatırımların gerçekleşmesiyle, ama bu şekilde gecelik değil de daha uzun, 3 aylık belki daha evet, uzun evet, vadeli evet. yatırımlarında gerçekleşmesi söz konusu olacak.
Yani mali para takası araçlarına olan bağımlılık evet, böylece biraz azaltılmış olacak. Azaltılmış yani.
Olacak. Evet hocam. Diğer bir konumuz da şuydu. Güvensiz ürünlere karşı getirilen cezalar. Bakıyorum oldukça yüksek oranda, özellikle Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık'ın açıklaması var. Geçen yıl 95.029 farklı marka ve modelde ürün denetleniyor hocam ve bunlarla ilgili uygunsuz 24.722 üründe, yani ki %26'sını tutuyor bu, uygunsuzluk tespiti var ve 9.160.712 lirada idari para cezası uygulanmış. Sanayi Ürünleri Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen denetimler neticesinde. Bu tabii Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na bağlı bir kurum. Elektrik ürünlerinden tutun da her türlü sanayi ürününü denetliyor. Ve bu denetimler neticesinde gelinen nokta çok ilgi çekici. Yani %26'sı, yani kullandığımız her üründen %26'sı, 100 üründen 26'sının uygunsuz olduğunu, güvensiz olduğunu ifade ediyor. Ve bu denetimler neticesinde de oldukça yüklü miktarda, işte 9.160.000 lirada bir ceza kesilmiş. Evet. Ben şunu sormak istiyorum hocam. Güvensiz ürün deyince ne anlıyoruz hemen? Ve bu sanayi ürünleri güvenliği ve denetimiyle tabii ki mutlaka halkın özellikle güvenli ürünleri kullanması amaçlanıyor ama uzun vadede neye hizmet edecek? Hı hı. Ne tür katkıları olacak?
Şimdi tabii güvensiz ürün en baştan insan sağlığına, insanın yaşam standardına diyelim, uygun olmayan, belirlenen kriterlere uymayan, bu kriterlerde olumsuz yönleri bulunan ürünleri ifade ettiğini evet. açıklamış olalım.
Evet.
Öncelikle böyle bir yaklaşım var. Üretilen her ürünün belirlenen kodlar kapsamında
işte teknik mevzuata belki
o mevzuata uygun bir şekilde üretilmesi beklenir. Evet. Fakat burada yine ilginç olan bir nokta var. Benim dikkatimi çeken ilk akla gelen husus özellikle sanayi ürünlerinin ki bunların hepsi o anlamda garantili ürünlerdir.
Evet.
Şu kadar ay, şu kadar yıl değil mi?
Evet.
Kullanım garantisi veren ürünler bunlar. Ve bu garanti de uzun vadeli garantidir ortalama.
Tabii.
İşte almış olduğunuz örneğin bir saç kurutma makinesini değil mi? Ya da bir radyonun ortalama 1-2 yıl garantisi var. Bu gibi ürünlerde işte 100 ürünün işte 26'sının uygunsuz olduğuna dair bir beyanat var gördüğüm kadarıyla. Öyle bir tespit var. Yani 100 ürünün 26 tanesinin uygunsuz olduğu.
Evet.
Yani insan sağlığına zarar verebilme riski olan diyelim.
Evet.
Ya da vaat edilen verimliliği...
Evet, vaat edilen kalite standartlarının belki taşımadığını
dair bir tespit var. Bu kadar yüksek bir oranın oluşu kaygı oluşturmalı diye düşünüyorum. Çünkü çok ciddi bir rekabetin olduğu bir alan burası. Sanayi ürünü alanı. Sadece Türkiye'li üreticinin değil, yabancı üreticinin de piyasaya girebildiği, değil markaların evet. yarıştığı bir piyasa burası.
Evet.
Adeta dayanıklı diyebileceğimiz ürünlerin pazarlandığı bir piyasa. Böyle bir piyasada %26'lık bir ürün evet. grubunun var olan standartların dışında oluşu ciddi bir problem diye düşünüyorum. Bu evet. akla başka ürünleri de dikkate getiriyor.
Evet.
Yani sanayi üründe durum buysa denetimin daha az olduğu,
evet,
günlük sektörlerde. Belki anlık denetimi gerektiren başka sektörlerde durum nedir acaba diye insanın düşünesi geliyor.
Evet.
Örneğin bir gıda sektöründe durum nedir acaba? Evet. Nitekim işte zaman zaman yine bu denetimler sonrasında bazı markaların bazı ürünlerinin en azından sağlığa aykırı bulunduğu, içindeki bir takım katkılardan dolayı yasaklandığı ve toplatıldığı açıklamalarda oluyor. Yani Türkiye'de bazı şeylerin çok daha net diyelim takip edilebilir hale getirilmesi gerekiyor, öyle gözüküyor. İkincisi belki bu sadece kamu kurumlarının yapacağı bir denetimle de mümkün gözükmüyor. Değil. Öyle anlaşılıyor. Belki bu noktada doğrudan doğruya özel sektörü de devreye sokan ya da bireysel uzmanlıkları da devreye sokan ilave mekanizmalar da gerekiyor belki.
Evet.
Yani daha yerinde diyelim ya da üretici ve tüketicinin piyasada buluşmuş olduğu anlardaki kontrol, takip ya da denetleme sürecinin belki daha minimal, işte birey ölçeğine dahi indirgenmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Nasıl olacağını elbette teknik boyutunu evet. bilemiyorum ama görüldüğü kadarıyla işte örneğin bayramlarda, seyranlarda işte zabıta eliyle değil mi?
Evet.
Bu işte şekerlemeler, tatlı sektörü denetleniyor ve her denetimde inanılmaz olumsuzluklarla karşı karşıya kalıyoruz. Evet. Demek ki aslında kamu kurumları ya da kamu örgütlenmesi bu konuda tek başına bir çözüm de geliştiremiyor.
Gerçi tersinden bakarsak şöyle de düşünebiliyoruz hocam. %26'sının uygunsuz olduğunun ortaya çıkartılması hani denetimlerdeki piyasa gözetim ve denetimlerdeki artışı da
elbette.
Daha çok sıkılaştırıldığını da aslında göstermiş de
son yıllarda,
oluyor.
Türkiye bu son yıllarda bu denetimlerde gerçekten ciddi mesafe aldı evet. ama yine de %26 çok ciddi bir
önemli
rakam.
Önemli bir oran
ciddi
olarak karşımıza çıkıyor.
Bir de bunlar gün yüzüne çıktıkça Türkiye'nin uluslararası rekabetini de o anlamda zayıflatan bir durum bu.
Doğru.
Yani kendi iş piyasasına bile o anlamda güven vermeyen bir sanayi sektörü, imalat sektörü, üretim sektörü dış piyasaya nasıl güven verecek?
Evet hocam, bu güvensiz ürünlerle ilgili açıklamadan sonra gerçi şöyle de dedik, bölümün sonunda da ifade ettik, bu denetimlerin de ne kadar ciddi tutulduğunu, Türkiye'de bu güvenlik ürünlerin güvenliğiyle ilgili tedbirlerin arttırıldığını da ifade etmiş olduk. Diğer bir açıklama da Maliye Bakanı Naci Ağbal'ın bir açıklaması vardı. Burada ilginç bir şekilde biz daha önce iç talebin bizde özellikle dış talepteki düşme, çevremizdeki krizlere karşı düşme neticesinde iç talebin büyümeyi sürdürmeye imkan tanıdığını, iç talepteki canlılığın hedeflere ulaşmada da en azından yardımcı olduğunu söylemiştik ama Naci Ağbal'ın açıklaması da sanki buna dayanan Yani büyümenin itici gücünün hala iç talep olacağı yönünde. Ve 2016 yılında büyümenin temel itici gücü olarak iç talepteki büyümeyi görüyoruz diye bir açıklamada bulunuyor. Şimdi büyümenin temel itici gücünün iç talepte aranmasının anlamı nedir? Acaba uluslararası ticarette ya da yurt dışı talepte bir daralma ya da bu bir düşüş mü bekleniyor veyahut da mevcut durumun devam edeceği mi bekleniyor?
Şimdi öncelikle Sayın Maliye Bakanı'nın açıklaması önemli bir vurgu, öyle diyelim. 2016'da evet %4,5 bir büyüme öngörüyoruz, hedefliyoruz. Bunun hangi kaynakta sağlanacağı önemli bir tespit, önemli bir nokta. Şimdi 2015 yılının büyüme trendinde iç talepteki dinamizmin ciddi katkısı olmuştu. Dış piyasalardaki o daralmanın karşılığında iç piyasadaki dinamizm aslında ekonomi biraz tutmuştu. Bunun devam ediyor oluşu, edecek oluşu, yine ekonominin büyümesinin yine bu iç talebe yaslanıyor olacak oluşu bence bir ciddi risk taşıyor. Evet. Uzun vadelilik açısından ciddi bir risk taşıyor. O da nedir? Biz büyümenin talebe bağlı oluşunu hatırlarsanız geçten bazı birkaç program öncesinde bir mevzu da etmiştik bir başka bağlamda. Orada da tasarruf oranına olumsuz etki.
Etkilerini üzerinde durmuştuk. Evet.
Evet, geliştirdiğini söylemiştik. Halbuki bizim tasarruf etme ihtiyacımız var. İşte biraz önce de yine mevzu olduk. Bu para piyasalarında yeni bir takım tedbirler alınıyor oluşu. Değil mi?
Evet.
Yani üç kurumun bir araya getirilip de Türkiye'nin uzun vadede parasal gidişatını ya da milli parasının gidişatını daha erkenden okuyabilme, uzun vadeli okuyabilme çabasını da görmüştük. Fakat istikrarın yakalanabilmesi için tasarrufun da çok ciddi bir katkısı var. Ekonomideki büyümenin hala iç piyasadaki o talebe bağlı oluşu, bu tasarruf oranlarında öngörülen hedeflere ulaşmamızda ciddi bir engel oluşturacağını düşünüyorum. Ha başka yol da var mı diyebilirsiniz. Evet. Bir yönüyle de yok gibi de gözüküyor. Zira işte Fed'in en son bu parasal genişleme konusundaki sınırlamaları diyelim. Bunu sona erdirdiğini, hatta faizi sıfırlayarak diyelim daha doğrusu, negatif faiz uygulayarak bir bakıma parasal genişlemeyi durduracağını da adımlamaya başladığını söylemiştik.
Evet, olay yavaş yavaş gidiyordu. Faizleri de arttırmaya başladı.
Yani bu da uzun vadede Amerika'da görülen ekonomik genişlemeyi de tersine çevirdi gibi gözüküyor şu an. Evet. Yani büyükler burada hapşırdığında belki küçükler hasta olacaklar gözüküyor. Yani Avrupa zaten o anlamda sarsıntıdaydı. Küresel talebi ya da küresel ekonomideki büyümeyi daha da yavaşlatacak bir süreç gibi gözüküyor bu. İşte bazı ülkelerin özellikle Avrupa için de geçerliydi. Bu Türkiye için de anlamlıydı. Enerji fiyatlarındaki o ham madde diyelim, gıda işte tahıl gibi ürünlerdeki piyasalardaki olumluluğun ekonomik büyümeye de çok fazla katkı oluşturamadığı gerçeğinde iş sanki daha da olumsuzluğa gidiyor, gidebilir endişesi ortaya çıkardı. Yani iş talebe yaslanıyor olmak o anlamda adeta bir balon da oluşturacaktır. Bir balon oluşturacaktır. Çünkü sürekli iç piyasaya dayalı bir ekonomik büyüme sağlanamaz. Yani ekonomideki büyüme sürekliye dönüştürülemez. Bu itibarla Türkiye'nin ne yapıp ne edip dışarıdaki o ilişkilerini belki 2016 yıl boyunca çok daha artırma ihtiyacı var.
Evet hocam, gerçi 2008 krizine bakarsak hani kısa sürede belki çıkış bekleniyordu ama 2008 krizinden hala kriz devam ediyor. Sizin de ifade ettiğiniz gibi bu dönemde Fed faizleri sıfırın altına indirmişti adeta ve genişletici para politikalarıyla destekliyordu. Fakat şimdi işte faiz artırımına gitti adım adım, küçük rakamlar da olsa ve bu politikasını da devam ettireceğini ifade ediyor. Bunun da tabii en büyük etkisinin gelişmekte olan ülkelere olduğunu vurgulamıştık önceki programlarımızda da. Muhtemelen bu gelişmekte olan ülkeler bizim gibi ülkeler üzerinde etkisini sürdürecek. Ama işte bu kriz nereye kadar gidecek? Bu politikalar bizi ne kadar etkileyecek? Bu
şimdi belki
önemli.
Şimdi o noktada belki üç hususu, hani Türkiye belki kendi içinde ve dış dünya bağlamında dikkate almalı gibi gözüküyor. Tamam, böyle ki küresel dünyanın bir problemi ama Türkiye öncelikle bu üç hususu kendisi önceliklemeli gibi gözüküyor. Bir tanesi bu İşte biraz önce ifade edildi, bu para piyasalarına ilişkin bu finans sistemindeki bu yapısal örgütlenmeyi yeniden kurgulaması gerekiyor. Yapısal diye sayabileceğimiz bir takım problemler aşması gerekiyor. İkincisi de iş gücü piyasasındaki esneklik demeyeceğim ama rekabetçi boyutu güçlendirmesi gerekiyor.
Evet.
İş gücü piyasası o anlamda bu asgari ücretteki oynaklıklarla, hareketlenmelerle beraber biraz negatif etki oluşturabilir gibi gözükmeye başladı. Bunu aşması gerekiyor. Üçüncüsü de işte verimliliği daha da artıracak ek tedbirler gerekiyor. Belki bu noktada tam kapasite kullanımına doğru alınacak olan tedbirler de buna katılabilir. Yani dördüncü bir kolaylaştırıcı bir unsur olarak katılabilir. Tabii bu bahsetmiş olduğum husus belki küresel ekonominin birçok aktöründe var olan bir problem. Bu itibarla ortaya çıkacak olan çözüm her ülkenin evet kendi adımını gerektiriyor ama bütün ülkeler aynı hassasiyeti, aynı önceliği göstermedikleri müddetçe de küresel ekonomi hala dalgalanmaya devam edecek gibi gözüküyor.
Evet, bu süreç biraz daha bunu devam ettireceğini gösteriyor diyebiliriz.
Ha, belki yani bir şey eklemek gerekir. Belki Türkiye açısından şans şu, en son seçimle ortaya çıkan siyasal istikrar, yani Türkiye'nin hükümet noktasında, yönetilme noktasındaki sahip olmuş olduğu avantaj. Yani bir müddet daha Türkiye kendi hedeflerini gerçekleştirmede bir takım fırsatlara sahip. Nitekim daha yakın bir zamanda bir Yunanlı siyasetçi ya da bürokratın açıklaması da vardı. Yani Türkiye'yi o anlamda harika bir ekonomiye benzetmişti. Değil mi? Böyle o şekilde tanımlamıştı Türkiye ekonomisini.
Evet hocam. Gerçi şu da var, hani Fed'in politikalarını söyledik. Öbür taraftan petrol fiyatları düştü ama petrol fiyatlarının da gelişmekte olan ülkelere beklenen katkısı olmadı. Fiyatların düşmesiyle beraber maliyetlerin otomatikman düşmesi ve bunun da piyasaları canlandırması belki beklenirdi ama petrol ihraç eden ülkeler de tabii kriz fiyatların düşüşüyle beraber ekonomik olarak krize girince bunun etkisi tabii yine gelişmekte olan ülkelere oldu diyebiliriz.
Bu hep öyledir ama. Evet. Yani sonuçta güçlü aktörler bir şekilde kendilerini koruma tedbirlerini daha rahat alabiliyorlar. Yani.
Evet hocam. Belki burada beklenen hani enflasyon, büyüme ve fiyat istikrarı dedik. Yani hükümetin de özellikle hedefinde olan sağlamak durumunda olduğu bilhassa fiyat istikrarının sağlanması gerekiyor ki büyüme sürdürülebilir bir büyüme gerçekleştirilsin. Buna biz bir tarihi perspektiften bakacak olursak hocam, yani Osmanlı uygulamasından bakacak olursak, o dönemde de mutlaka fiyat istikrarı önemseniyordu. Belki günümüz anlamında bir büyümeden bahsedilmiyordu ama ekonominin istikrarının sağlanması tabii önemliydi.
Bir refah standartlarının düzeyinin korunması o anlamda
tabii, öyle ifade edildi. Vardı. Fiyat artışları istenmiyordu. Yani enflasyon istenen bir durum değildi. Ya yani bu burada Osmanlı dünyası nasıl çözüm geliştiriyordu? Belki günümüze ışık tutacak bir takım örnekler de ifade edilebilir diye düşünüyorum. Acaba fiyat istikrar konusunda Osmanlı'nın çözümü
şimdi neydi? Bir defa her şeyden önce klasik dünyanın diyelim. Evet. Bu salt Osmanlı sınırlı da değil aslında. Bir avantajı vardı. O da para ekonomisi ya da ekonominin parasallaşması bu düzeyde değildi.
Evet.
Var olan reel bazı artılar ya da eksiler piyasanın tamamına yayılma noktasında daha fazla şansa ya da imkana sahibiydi. Evet. Örneğin filan bölgede ortaya çıkan ya da filan sektörde ortaya çıkan bir krizin ülkenin geneline ya da bütün sektörlere yayılma, onları da etki altına alabilme kapasitesi sınırlıydı. Bu çok ciddi bir avantajdı o dönem ekonomileri açısından. Evet. İkincisi de ekonominin kendi büyüklüğünün bir ölçütü vardı. Ekonomi her alanı toplumsal boyutta bu kadar fazla ilgilendirir durumda değildi. Evet, para ekonomisi bir boyut ama ikincisi de ekonomi doğrudan doğruya işte siyasal ve idari alan ya da sosyal alanla bu kadar iç içe de değildi. İnsanlar üretiyorlar, tüketiyorlar ama bu üretim ve tüketim sosyal alanı bu kadar fazla içine çekmiyordu. Şimdi insanlar iş bulabilmek adına değil mi, çok uzun coğrafyalara gidip çok daha kalıcı diyelim, uzun vadeli yer değiştirmeleri uğrayabiliyorlar. Değil mi?
Evet.
Önceden böylesi uzun süreli, vadeli ya da uzun mekanları, uzak mekanları içine alan yer hareketleri bu kadar belirgin değildi. Yani ekonomi sosyal alanla bu kadar iç içe de değildi. Bir diğeri demin ifade ettim, ekonomi, siyasal ve idari alanla da bu kadar iç içe değildi. Evet. Üretici kendi kendine üretiyor, kendi kendine paylaşıyor ve tüketiyor. Adeta daha kapalı bir ekonomik model söz konusuydu. Şimdi modern ekonomilerin böyle bir çıkmazı da var.
Evet.
Devlet, modern devlet ekonominin içine girdikçe tam tersine ekonominin etkilerini daha fazla hisseder hale geldi. Şimdi 21. yüzyıl devleti daha önceki işte klasik devletlerin diyelim sahip olmadığı birçok avantaja sahip bu yönüyle. İşte her şeyi takip edebiliyor, her şeyi görebiliyor, önceden öngörebiliyor, üretimi nereye gittiğini görüyor, fiyatları nereye gittiğini görüyor, ücretleri görebiliyor, her şeyi takip edebilir durumda.
Evet.
Ama bu kadar iç içe oluş aynı zamanda siyaseti ve idareyi de etkiliyor.
Evet.
Yani ekonominin beklentilerini daha fazla dikkate almak zorunda şu an siyaset. Yani ekonomi o anlamda önceki dönemlerden çok daha belirleyici bir hale geldi. Böylesi sıcak bir ilişki ortamında fiyat hareketlerinde ortaya çıkabilecek olan herhangi bir dalgalanma diyelim, ister istemez her alanı çok ciddi şekilde etkiliyor. Hatta kontrolün az olduğu bölge alanlarda dalgalanmalar daha da vahim hale geliyor. İşte bazı sektörlerin çökmesi gibi mesela, değil mi? Yani ekonomideki bir dengesizlik bir anda bir sektörü ortadan kaldırabiliyor. Hele bir de küresel ölçekte ülkeler arasındaki ekonomik ilişkilerde bu kadar canlılık, dinamizm ve barajların kalktığı bir ortama varmışsa bu dalgalanmaların daha da vahim sonuçları olabiliyor. İşte klasik dönemde bu itibarla örneğin fiyat hareketlerinde ekonomik istikrarı ya da üretimde diyelim ortaya çıkabilecek olan belirsizlikleri görmede bazı avantajlar getiriyordu. Bunun sonucunda da Osmanlı Devleti örneğin ekonomide üretimle alakalı herhangi bir problem olduğunda üretimin malum işte temel faktörleri de belli. Onlara ilişkin daha kolay tedbir alabilme fırsatına sahipti. Evet. Diyelim ki bir bölgede mal kıtlığı varsa bir başka bölgeden hemen oraya mal transferini gerçekleştirerek bir müdahil olarak oraya o mal kıtlığını giderebilir pozisyondaydı. Evet. Şimdi ya piyasa ekonomisidir zaten diye bakıldığı için olaya kamuunun ya da kurumların o esnekliği de kaybolmuş durumda.
Evet.
İşte örneğin
piyasa genç kendi işsizlik içerisinde mesela çözümü bulacak.
Evet, mesela genç işsizlik konusu var Türkiye'de, değil mi? %20'leri aşmış durumda. Genç işsizliğin klasik Osmanlı döneminde problem olmayışının arkasında nüfusa ilişkin bakışın Osmanlı Devleti'nin kontrol etme çabasındaki sürekliliğin etkisi büyüktür. Şimdi ise modern dönemde ya da piyasa ekonomisi koşullarında zaten her şey kendi kendine dengeye de götürür ya da bir dengeyi bulur. Biz o düzeyde de müdahil olmayalım yaklaşımı diyelim bakışı.
Evet.
Genç işsizlik karşısında tedbir alınmayı da önlüyor. Yani bu şuna benziyor. İşte Avrupalılar Amerika'ya gittikleri zaman bazı hastalıkları götürmüşlerdi buralardan işte,
evet,
değil mi? Çiçek gibi mesela yani.
Evet.
O hastalıklara karşı bağışıklığı olmayan Amerikalının o hastalıktan ölüm oranı çok yüksekti. Bunun tabii gibi. Yani modern dönemde de devlet ekonomilerde ya şuna da girmeyelim, buna da kendimizi soyutlayalım, çekelim yaklaşımı ekonomideki hassasiyetleri de artırıyor. Klasik dönemde zaten devlet varsa sürekli olarak vardı, yoksa da yoktu.
Evet.
Bu itibarla klasik dönemdeki devlet, Osmanlı örneğinde enflasyon ya da fiyat hareketleri noktasında çok ciddi bir güç sahibiydi.
Evet.
İşte nitekim yine daha önce de ifade edildi. Bütün Osmanlı klasik dönemi boyunca bugünkü düzeyde ciddi bir enflasyonist ortam işte sadece 16. yüzyılın bir döneminde olmuştu.
Evet, özellikle o Amerika'dan diyelim, Latin Amerika'dan gelen gümüşlerle, kıymetli madenlerle zaten yakından alakası var onun da.
Ya.
Yani iç dinamiklerden ziyade dış etkiler ön plana, evet, çıkıyor, evet, gözüküyor.
İşte nüfus ne kadarsa örneğin diyelim, evet, o kadar emek gücünün olduğu biliniyordu. Ona göre bir üretim modeli seçilmişti. Evet. Şimdi emeğin seyyaliyet imkanı beklentiler oluşturuyor. Bu, evet, beklentilerin karşılanıp karşılanamaması da ekonomiyi doğal olarak artı ve eksiye taşıyıveriyor hemen.
Evet.
Ya bu kadar dinamizm içinde hani para ekonomisinin bu kadar yaygın olduğu ya da kredi ekonomisinin artık gelişmiş olduğu ekonomilerde bu adeta bıçak sırtında bir, evet, ekonomi ortaya çıkartıyor. Bu da bizim maalesef 21. yüzyıl insanımızın bir çıkmazı.
Evet, bizim yüzyılımızın insan sorunu bir büyüme gibi gözüküyor hocam. İkincisi de para ekonominin giderek, yani daha doğrusu tamamen parasallaşmış olması, daha doğrusu bütün sektörlerin finansa dayanmış olması. Çünkü büyümeyi sürdürmediğiniz müddetçe, yani büyümediğiniz müddetçe geri kalma olarak kabul ediliyor bu.
Evet.
Dolayısıyla sıkıntı, ama klasik döneme baktığımızda böyle bir şey yok. Bilakis istikrarı koruma var. Yani mevcut durumunuzu, pozisyonunuzu kaybetmeme esasken.
İşte o zaman yine ifade etmeye çalıştık. Siyasi ve idari alanda ya da sosyal alanda da bir problem olduğunda ekonomi doğrudan doğruya hemen aynı oranda etkilenmeyebiliyordu.
Evet.
Şimdi ise tam tersine daha da artarak etkileniyor. Örneğin işte Suriye mevzu değil mi? En azından Avrupa açısından. Türkiye şu an onu bir şekilde o engin, geniş yürekliliğiyle diyelim açtı gibi gözüküyor ama Avrupa şu an ekonomik durgunluk içindeki Avrupa, bir de böylesi bir sosyal boyutu da olan bir krizle karşı karşıya kaldığında problemini daha da büyütür hale geldi.
En azından böyle bir krizin içerisine girmek istemiyor Avrupa. Yani onu bir yük olarak görüyor sırtında ve kabul etmek de istemiyor. Onu da görüyoruz. Yani baş edilebilme imkanı da var tabii ki ama baş etmek de istemiyor yani.
Ya istemiyor diyeceğim ama.
Demeyelim.
Ondan öte baş edebilme kapasitesi de
daha sınırlı.
Biraz sınırlı gibi gözüküyor. Türkiye o anlamda daha esnekli, büyük olan bir ekonomi. Evet, açıkça bizim, konuşmak gerekirse.
Evet, yani bizim yaşadığımız tecrübeler belki, bu tecrübelerden alınmış dersler tabii daha büyük gibi o anlamda diyebiliriz.
Hani Türkiye son işte 40 yılını terörizmle geçirdi diye biliniyor malum. İşte o PKK ya da bazı sol örgütlerin diyelim de aracı oluşuyla beraber diyelim. Türkiye'nin uzun süreli bir terörizm tehdidiyle karşı karşıya zaman geçirmesi sebep oldu. Fakat bunun bir artısı da ortaya çıktı. Nedir o? Türk ordusu ya da diyelim ki askeri kuvvetlerimiz normal düzenli harpten öte legal olmayan ya da düzenli olmayan bir savaş becerisi de elde etti.
Evet, o noktada da tecrübe kazandı.
Yani Orta Doğu'da o anlamda en güçlü tecrübeye, büyük tecrübeye sahip ülkelerden bir tanesi. Aynı husus ekonomi açısından da geçerli. Evet. Türkiye nüfus hareketlerinden tutun, sermaye giriş ve çıkışlarına kadar, enerjiye olan bağımlılığından tutun, işte ambargolar, küresel etraftaki büyük krizler, Türkiye ekonomisini inanılmaz bir dinamizme kavuşturdu.
Evet hocam.
Bu itibarla biraz Suriye konusu bizim için hani çok da öyle hani endişe duyacağımız bir faktör de değil. Ama Avrupalı ilk defa böyle şeylerle karşılaştığı için ne yapacağını, ne edeceğinin kararını veremiyor. Bir taraftan insanlık ya da insancıl yaklaşımlar sergilemeye çabalarken
evet.
Diğer taraftan da kendini koruma refleksi içinde adeta gelgitler yaşıyor.
Evet hocam. Bugün de programımızın sonuna geldik. Ben teşekkür ediyorum hocam. Ve buradan dinleyicilerimize de hayırlı akşamlar diliyorum. Hayırlı akşamlar kıymetli Erkam Radyo dinleyicileri.
Hayırlı akşamlar efendim.